Ayrım 3, Son Çember, Robert Ludlum, sayfa 28. Amsterdam'a özgü kış, sisi ve yağmuruyla kendini ortaya koymuştu. Gökyüzü kapkara bir perdeyle kapanmış gibiydi. Köprüde dolaşanlar olmadığı gibi kanalda da tekneler yoktu, saat sabahın 3'üydü. Schofield, eski taş köprünün batı çıkışındaki demir parmaklığa dayandı. Sol elinde küçük bir transistörlü alıcı verici vardı. Konuşmak için değil, işaret vermek için aygıt. Sağ eli yağmurluğun cebindeydi. Parmakları 22 kalibrelik otomatik tabancasına değiyordu. Yakın mesafeden çok etkili bir silahtı bu. 200 metre ötede Schofield'ın genç yardımcısı Safatis Strat'taki apartmanlardan birinin kapısının iç tarafına gizlenmişti. Hedef onun önünden geçecekti, başka yol yoktu. Yaşlı Rus geçtiğinde Harry elindeki vericinin düğmesine basarak Schofield'ı durumdan haberdar edecekti. İşler yolundaydı. Kurban son 80-90 metrelik yolunu yürüyordu. Köprünün ortasına geldiğinde celladıyla karşılaşacaktı. Bu cellat işini görecek, kurbanının cebine su geçirmez bir paket koyacak, böylece görevini tamamlamış olacaktı. Bir iki güne kadar da bu paket KGB'nin Amsterdam'daki şubesinin yolunu tutacaktı. Bant dikkatle dinlenecek, film yakından incelenecekti. Böylece KGB bir ders daha almış olacaktı. Ama alınan derslere her zamanki gibi hiç önem verilmeyecekti. 6 yıl kadar önce bu Sovyet mühendisi Paris'teki uluslararası bir uzay sergisi sırasında batıya sığınmayı yeğlemiş, Houston'daki uzay laboratuvarı onu hoşnutlukla bağrına basmıştı. Adam orada çalışmaya başlamış, giderek kendini unutturmasını bilmişti 8 ay öncesine dek. O sıralarda Sovyetler Amerikan uydularının çalışmalarını giderek artan bir hızla bozmaya başlamışlardı. Ele geçirilen bir ipucu değerlendirilmiş ve ortaya bu yaşlı Rus çıkmıştı. Ondan sonrası gayet basit olmuştu. Amsterdam'da bu unutulduğu sanılan Sovyet mühendisinin çalışma alanıyla ilgili bir konferans toplanacaktı. Adamı bir uçakla Amsterdam'a yollamışlardı. Adam bundan hiç de memnun olmamıştı. Schofield'ı kaygılandıran da buydu işte. Ana vatanı için yaptığı 6 yıllık çalışmadan sonra adamın ülkesine onurla dönmekten büyük sevinç duyması gerekirdi. Ama yaşlı Rus'ta böyle bir hava yoktu. İşin içinde bir bit yeniği vardı. Oysa adamın iki taraflı çalıştığı da kesindi. Bu yüzden dersini almaya hak kazanmıştı. Elindeki alıcı vericiden keskin ama kısa bir vızlama duyuldu. 3 saniye kadar sürmüştü. Schofield bir düğmeye basarak işareti aldığını yardımcısına belirtti. Sonra aygıtı cebine koyup bekledi. Aradan 1 dakika kadar bir zaman geçmişti ki Schofield adamın sis ve yağmurun içinden geldiğini fark etti. Kurbanın yürüyüşü çekingen ama insana ıstırap verecek kadar kararlıydı. Sanki adam hem çok istediği hem de nefret ettiği bir randevuya gelir gibiydi. Anlamsız bir durumdu bu. Schofield çevresine bakındı. Görünürde kimseler yoktu. Yağmur eski parke taşlarının üzerine birer kırbaç gibi iniyordu. Yaşlı adam ellerini köprünün parmaklığına dayayarak durup aşağıdaki sulara baktı. Schofield ona yaklaştı. Rusça, "Sana bir mesajım var," dedi. Eli cebindeki silahın kabzasını kavramıştı. Yaşlı adam hayretle dönerek, "Neden benimle temasa geçtin?" dedi. "Bir şey mi oldu?" Sonra Schofield'ın elindeki tabancayı görünce sustu. Yeniden konuşmaya başladığında sesindeki korkunun yerini derin bir dinginlik almıştı. "Evet, bir şey olmuş. Artık sizin için bir değerim yok. Haydi işine bak yoldaş. Bana büyük bir iyilikte bulunacaksın." Gerçekten faal bir 6 yıl geçirdin. Ne yazık ki bize hiçbir yararın dokunmadı. Bize sandığımız kadar minnettar kalmadın. Rus başını salladı. Amerikalısın dedi. Zaten kuşkulanmıştım. Houston'da kolayca çözülebilecek sorunlar için Amsterdam'a kadar gelmeye gerek yoktu. Oysa sizde bütün şifreler vardı. Hep söylenmesi gereken şeyleri söyledin. Rusçan da kusursuz. Benim işim bu. Seninki ne?
Bunun yanıtını sen biliyorsun, bu yüzden buradasın.
Nedenini bilmek istiyorum.
Yaşlı adam acı gülümsedi. Yo, hayır, öğrendiklerinle yetineceksin. Bana büyük bir iyilikte bulunacaksın.
Ne demek istedin?
Özür dilerim, daha fazlasını açıklayamam. Schofield tabancasını doğrulttu. Yaşlı adam silaha bakıp derin bir soluk aldı. Gözleri yine korkuyla dolmuştu ama bir şey söylemedi. Schofield tabancanın namlusunu onun sol gözünün altına dayadı. Adam hala susuyordu. Schofield midesinin bulandığını hissetti. Tabancasını indirerek "Defol git buradan," dedi.
"Ne?"
"Duydun, git buradan. KGB Tollstraat'taki yerinde çalışıyor. Mağazanın adı Diamant Brewster'den. Haydi git."
"Anlıyorum," dedi Rus. "Bu da başka bir numara mı?"
"Allah kahretsin, sana git dedim." Yaşlı adam bir an düşecek gibi oldu. Demir parmaklığa tutunarak dengesini sağladı. Geri geri gitti. Sonra yağmurda koşmaya başladı.
"Schofield!"
Bağıran Harry'di. Köprünün sol ucunda duruyordu.
"Schofield, Tanrı aşkına!"
"Schofield, bırak gitsin," diye aykırdı. Ya geç kalmıştı sesi ya da sesi sicim gibi inen yağmurda kaybolmuştu. Hangisi olduğunu bilemedi. Üç kısa sert ses duydu. Yaşlı adamın önce başını tuttuğunu, sonra parmaklıklara doğru yuvarlandığını gördü. Harry bir profesyoneldi. Adamı tutup boynuna bir el daha ateş etti. Sonra cesedi parmaklıkların üzerinden kanalın sularına bıraktı. Schofield dönüp köprünün doğu ucuna doğru yürümeye başladı. Kendini çok yorgun ve bıkkın hissediyordu. Peşinden adım seslerinin geldiğini duyuyordu.
"Schofield, ne oldu? Adamı neredeyse kaçırıyordun."
"Ama kaçmadı. Sen kaçırmadın."
"Çok haklısın, kaçırmadım. Tanrı aşkına, nen var senin?"
Harry şimdi Schofield'ın sol tarafındaydı. Gözü onun eline gitti. Su geçirmez cüzdanı gördü.
"Tanrım, cüzdanı üzerine koymamışsın."
"Ne?" Schofield onun ne demek istediğini anladı. Elindeki cüzdanı suya attı.
"Ne yapıyorsun?"
"Canın cehenneme." Harry durdu. Schofield yürümesini sürdürdü. Harry yetişip Schofield'ın yağmurluğunun yakasından tuttu.
"Hey Tanrım, onu serbest bıraktın."
"Ellerini üzerimden çek."
"Hayır, Tanrı belamı versin ki."
Harry o kadar söyleyebildi. Schofield sağ elini kaldırıp genç adamın elini ters yöne çekti. Harry bir çığlık attı. Baş parmağı kırılmıştı. Schofield, "Cehenneme kadar yolum var," deyip yürüdü. Şimdi Schofield, Rosengratch yakınındaki evin ikinci katında duvarları kitap raflarıyla çevrili odada bekliyordu. Onunla görüşmek için Washington'dan birini yollamışlardı ama adam henüz gelmemişti. Schofield kitapların adlarına dalgın dalgın bakarak bekliyordu. Hiçbir şey gördüğü ya da hissettiği yoktu. Bir duman bulutunun içinde yüzer gibiydi. Onu görmek için 3500 mil kat edip gelen kişiye ne diyeceğini merak ediyordu doğrusu. Umurunda bile değildi. Kapının ardından adım sesleri geldi. Sonra kapı açıldı. Adam içeri girdi. Schofield onu tanıyordu. Hemen hemen Schofield'ın yaşlarında ama daha kısa boylu, daha ince yapılıydı.
"Schofield, nasılsın dostum?" diye elini düzmece bir içtenlikle uzattı. "Görüşmeyeli 2 yıl oldu sanırım."
"Öyle mi?"
"Geçenlerde Cambridge'de bir toplantıya katıldım. Orada birçok kişi seni sorup durdu."
"Herkes neden beni sorsun Charlie?
Hem de senden. Kes bu saçmalıkları. Seninle asla dost olmadık biz. Birbirimizden hiç hoşlanmayız."
Charlie adındaki kişi bir an hareketsiz durdu, sonra "Demek işi güçleştirmek istiyorsun Schofield," dedi.
"Bir şey istediğim yok. Yalnızca numara yapılmasına karşıyım."
"Ne oldu?"
"Nerede? Ne zaman? Harvard'da mı?"
"Neden söz ettiğimi biliyorsun. Dün gece. Dün gece ne oldu?"
"Sen söyle.
İşleri başlatan, tekerlekleri döndüren sensin."
"Bizim için çok tehlikeli olan bir kişinin gerçek yüzünü ortaya çıkarmıştık. Ne yapılacağını biliyordun, yapmadın."
"Evet, yapmadım."
"Yardımcın buna karşı çıkınca da onu yaraladın. Kendi adamımızı."
"Haklısın, daha da ileri gitmek isterdim. Onu Şili'ye yollasan iyi olur Charlie. Adam olacağı yok. Sonra sana bir öğüdüm var, çok dikkatli ol. Bir gün senin yerini alabilir o."
"Sen sarhoş musun?"
"Ne yazık ki değilim. İhtiyar iki taraflı çalışıyordu. Ona el atılmıştı. Dosyasını dikkatle inceledim. O dosyada eksik bir şey vardı ama ne olduğunu anlayamadım. Belki de hala yaşayan bir eş ya da hiç kimsenin dikkatini çekmeyen bir torun. Ona şantaj yaptılar Charlie. İhtiyar bu yüzden bize sırtını döndü."
"Bırak saçmalamayı. O herif Sovyet gizli servisinin bir ajanıydı. Bu kesin bir şey."
"Senin de aynı kanıda değilim. adamın sırrını ya da sırlarını buldular, bundan yararlandılar.
Bence acayip bir kişiydi o.
Acayip mi? Tanrı belanı versin, biliyordun sen de Charlie. Bundan yararlanabilir, ona istediğin bilgileri verebilirdin ama yapmadın. Durumun çabucak halledilmesini istedin. Çünkü üstlerinin ne denli yetenekli bir kişi olduğunu görmelerini istiyordun. Ondan yararlanabilir, onu istediğin gibi kullanabilirdin ama yapmadın. Hemen işini bitirsinler diye cellatlarını çağırdın.
Söylediklerini kanıtlayabileceğin hiçbir şey yok elinde.
Kanıtlamak mı? Hiçbir şey kanıtlamak zorunda değilim. Bilmem yeterli.
Nasıl?
İhtiyarın gözlerinde her şeyi gördüm, orospu çocuğu. Charlie bir an duraladı, sonra
"Çok yorgunsun Schofield," dedi. "Dinlenmeye ihtiyacım var."
Schofield, "Bana emekli maaşımı vereceksiniz?" diye sordu. "Yoksa bir tabutun içine sokarak mı dinlendireceksiniz?" Dördüncü kısım. Taleniyekov lokantadan rüzgarın karları dört bir yana uçuşturdu, buz gibi havaya çıktı. Moskova radyosunun verdiği hava raporuna göre ısı daha da düşecekti. Oysa o sabah erken saatlerde kar yağışı kesilmişti. Şeremetyov havaalanının pistleri temizlenmişti. Taleniyekov'u tek ilgilendiren şey de buydu. Fransız hava yollarının bir uçağı 10 dakika önce Paris'e gitmek üzere havalanmıştı. Uçakta 2 saat sonra Aeroflot'tan Atina'ya gitmesi gereken bir Yahudi yolcu vardı. Eğer Aeroflot terminaline gitse Atina'ya kalkacak uçağa binemezdi. Birisi yanına yaklaşıp onu bir odaya alırdı. Orada kendisini Vodennaya kontra Rozvetka VKR'den biri kimin beklediğinden emindi. Gülünçtü bütün bunlar. Kitapların, müziğin önemli rol oynadığı sakin bir yuvadan koparılıp alınmasının, ihanetler, şiddet, şifre, paralo ve cinayetlerle dolu bir dünyanın içine atılmasının üzerinden 25 yıl geçmişti. 25 yıl, dile kolay. O zamanlar yabancı dillere büyük yeteneği olan bir Leningrad Üniversitesi öğrencisiydi. Çalışması istenilen alanda başarılı olamaması mümkündü. Ama başından geçen bir olay bütün yaşamının değişmesine yol açmıştı. Eğitim görmesi, tecrübe edinmesi için Doğu Berlin'e yollanmıştı. Soğuk Savaş'ın en hızlı günleri yaşanıyordu. Taleniyekov, Marksizme içtenlikle, coşkuyla inanan genç bir Alman kızıyla ilişki kurmuştu. Kız aynı zamanda KGB'de de çalışıyordu. Ama öylesine önemsiz işlerde kullanılıyordu ki adı ajanların listesine bile alınmamıştı. Ona gereken para dış harcamalar kasasından veriliyordu. Marksizm konusunda bilgili olmaktan çok inançlı, kendini Jean d'Arc sanan bir üniversite öğrencisiydi. Birlikte birkaç hafta yaşamışlardı. Neşe, anlayış, coşku dolu haftalardı bunlar. Sonra bir gün kız Checkpoint Casimir'in öteki yanına yollanmıştı. Çok basit bir görevi vardı kızın. Kurfürstendamm'da bir sokak gösterisi yapılacaktı. Ne söylediklerini doğru dürüst anlamadan boylarından büyük bağırarak konuşan diğer çocukların önüne geçip onlara başkanlık edecek bir başka çocuktu o. Oysa Amerikan İşgal Kuvvetleri G2 şubesi için hiç de bir çocuk değildi. Kızın ölüsü yüzü tanınmayacak bir biçimde, vücudu işkenceden paramparça, kanlar içinde bir cenaze arabasına konarak geri yollanmıştı. Doktor kıza sürekli sapık bir biçimde tecavüz edildiği teşhisini koymuştu. Hayvanlar. Ülkelerine bir zarar gelmeden zaferi satın alan Amerikalı hayvanlar. Savaş endüstrileri sayesinde başka ülkelerin ıstırapları pahasına muazzam kazançlar sağlayan, başka gereksinmelerini gidermek için aç çocuklara konserve yiyecek dağıtan Amerikalı hayvanlar. Bütün ordularda bunlar gibi hayvanlar vardı, olurdu. Ama Amerikalılar en saldırgan, en kötü olanlarıydı. Her şeyi kendilerine layık görüyorlardı. Dindar geçinenlerse daima aşırı saldırgan olanlardı. Taleniyekov sevdiği kızın ölümü beynine dağlanmış bir halde Moskova'ya dönmüştü. Ve de o güne dek olduğundan bambaşka bir insan olup çıkmıştı. Birçoklarına göre çalıştığı alandaki en iyi ajandı. Kendisine göre ise kimse ondan daha iyi olmak istemezdi. Düşmanı görmüştü. Hayal edilemeyecek kadar geniş kaynaklara ve servete sahip olan bir düşmandı bu. Bu yüzden de satın alınamayacak konularda düşmandan üstün olmak gerekiyordu. İnsanın Taleniyekov gibi düşünmesini öğrenmesi gerekirdi. Böylece Talenikov strateji, karşı strateji, beklenmedik, umulmadık tuzaklar, olaylar konusunda uzman olmuştu. Yıllar sonra o çocuk kadının intikamını almıştı. KGB'nin harekat müdürü olduğu sıralarda Berlin'de bir Amerikalı katilin karısını Sovyet bölgesine çekmişti. Kadının üzerinde ona fazla acı çektirmeden profesyonelce bir biçimde çalışılmıştı. 4 yıl önce Amerikalıların öldürdükleri genç Alman kızından daha az acı çekmişti kadın. Talenikov yine de bu ölümden hoşnutluk duymamıştı. Kadının kocasının neler çektiğini, onun öcünü alıncaya dek rahat yüzü görmeyeceğini biliyordu. Amerikalı karısının intikamını almıştı. 3 yıl sonra Prag'da Talenikov'un erkek kardeşini öldürmüştü. İğrenç Schofield şimdi nerede acaba diye düşündü Vasili Talenikov. İkisi de ülkelerine en iyi biçimde hizmet etmişlerdi ama Schofield ondan daha şanslıydı. Washington'da işler Moskova'daki kadar karışık değildi. İğrenç Schofield, BKR gibi amatör manyakların yönettiği bir kuruluşla mücadele etmek zorunda değildi. Amerika Dışişleri Bakanlığı'nda çılgınlar vardı ama yönetim daha güçlü ve kontrollüydü. Birkaç yıla dek eğer sağ kalırsa emekliye ayrılır, dünyanın uzak ve sakin bir köşesinde tavuk ve sebze yetiştirerek kendini unuttururdu. Washington'da sağ kalmak, yaşayabilmek için mücadele etmek zorunda değildi. Oysa Vasili Talenikov Moskova'da yabancı bir ülkede olduğundan çok daha fazla tehlikedeydi. Çeyrek yüzyıl içinde pek çok şey değişmişti. O da değişmişti doğrusu. Artık eski Vasili Talenikov değildi. Bu gece olanlar bunun bir örneğiydi. İlki de değildi. O Yahudi'ye yardım etmekle gizli servis örgütünün bir şubesinin işine gizliden gizliye karşı koymuştu. 5 yıl önce olsa böyle davranmazdı. Hatta 2 yıl önce bile birliğin stratejistinin karşısına çıkar onunla tartışırdı. O bir uzmandı. Düşündüğünü olduğu gibi söylemeye hakkı vardı. Oysa son zamanlarda hiç böyle işlere karışmıyordu. Zamanla durumu Moskova'daki çılgınların dikkatini çekmişti. Yine de Vasili Talenikov bildiğini okumayı sürdürmüştü. Ama sonunda Kremlin'e çağrılmıştı. Vasili bunun ne anlama geldiğini biliyordu. Gözden düşmüştü. Şimdi her şey bir zaman sorunuydu. Ne kadar zamanı kalmıştı? Acaba ona Krasnov'un kuzeyinde küçük bir fuverma verip keyfine bakmasını söylerler miydi? Yoksa Kremlin'deki çılgınlar ona bunu da çok görür, dahi Talenikov'un çok tehlikeli bir kişi olduğuna mı karar verirlerdi? Yolda yürürken Vasili çok yorgun olduğunu hissediyordu. Kardeşini öldüren o Amerikalı'ya olan duyguları bile yumuşamış gibiydi şimdi. Tüm duyguları uyuşmuştu sanki. Birden çıkan kar fırtınası tipiye dönüşmüştü. Kızıl alan kocaman kocaman kar topaklarının çarpıştığı bir yer haline gelmişti. Lenin'in mezarı sabaha karlarla kaplanırdı. Talenikov evine doğru yürürken yüzüne çarpan sert kar dolu rüzgardan korunmaya çalışıyordu. KGB anlayışlı davranmıştı doğrusu. Oturduğu kat Dzerzhinsky alanındaki bürosuna 10 dakika, Kremlin'e 3 blok uzaklıktaydı. Apartmanın kapısına geldiğinde ayaklarını yere vurarak karları temizledi. Her zaman yaptığı gibi holdeki posta kutusuna mektup olup olmadığını anlamak için baktı. Her zamanki gibi hiçbir şey yoktu. Dar merdivenden yukarı çıkmaya başladı. Işıklandırma çok zayıftı. Buna her zaman sinirlenirdi. İşte o sırada çıtırtıyı duydu. Bu merdivenin bozuk tahtalarından gelmemişti. Gürültüde buz gibi soğuğun ya da dışarıda esen şiddetli rüzgarın da rolü yoktu. Bu ağırlığını bir ayağından ötekine aktaran üst katta duran bir insanın çıkardığı sesti. Ses hemen üst kattan değil merdivenin yukarılarından gelmişti. Vasili Talenikov oturduğu daireye yaklaşmıştı. Birisi onun içeri girmesini bekliyordu. Belki de içeride bir tuzak hazırlanmıştı. Vasili hiçbir şey belli etmeden merdiveni çıkmayı sürdürdü. Yine bir çıtırtı oldu. Yukarıda bekleyen her kimse geri çekilmişti. Bu hareket Vasili'ye 2 şey anlatıyordu. Adam onun dairesine girmesini kesinlikle istiyordu. Ve de her kimse dikkatsiz ya da tecrübesiz biriydi. İnsan avına bu kadar yakın durunca yerinden hiç kıpırdamaz, çıt çıkarmamaya bakardı. Böyle durumlarda insan en küçük kıpırtısının bile uzaklardaki yırtıcı bir hayvan tarafından duyulabileceğini bilmeliydi. Vasili Taleniyakov'un sol elinde anahtarı vardı. Sağ eliyle paltosunun düğmelerini açtı, göğsüne çapraz biçimde geçirmiş olduğu tabancalığındaki otomatiğini tuttu. Anahtarı kilide sokup kapıyı açtı, geri çekip gürültüyle kapadı. Çevik bir hareketle geri çekilip merdivenin gölgelerine sığındı, duvara yapışmış gibi durup bekledi. Ayak sesleri geldi sonunda, peşinden de kalın paltolu biri. Adamın sol elinde bir şey vardı ama bunun ne olduğunu Vasili göremiyordu. Yabancı kapıyı vurmak için sağ elini kaldırdı.
Kapıya yaklaş, sol elin önünde olarak. Elini midenle kapı arasında tut, şimdi hadi.
Lütfen.
Yabancı döndü. Taleniyakov onun üzerine atılmıştı bile. Genç biriydi bu, çocuk denebilirdi. Yaşına göre uzun boyluydu ama yüzündeki çocuksu anlam henüz kaybolmamıştı. Vasili Taleniyakov sert bir sesle yavaş yavaş geri çekil diye emretti. Sol elini havaya kaldır, acele etmeden. Delikanlı geri çekildi, sol eli ortaya çıktı, elini yumruk yapmıştı.
Hiçbir şey yapmadım ben efendim, yemin ederim.
Çocuğun sesi korkuyla titriyor. Kimsin sen?
Andreyev Danilovich efendim. Çeremuşki'de oturuyorum.
Evinden bir aylık uzaktasın, hava çok kötü. Senin yaşında birinin bu saatte ortalarda dolaşması milislerin dikkatini çekebilirdi.
Andreyev buraya gelmek zorundaydım efendim dedi. Birini vurdular, ağır yaralı. Sanırım ölecek, size bunu vermem istendi.
Delikanlı sol yumruğunu açtı. Avucunda pirinçten bir amblem vardı. Orduda general rütbesini belirleyen işaret de bu. Artık 30 yıldan beri kullanılmıyordu.
İhtiyar size adının Kurbskaya, Alexey Kurbskaya olduğunu söylememi istedi. Unutmamam için birkaç kez yineletti. Oysa Çeremuşki'de bu adı kullanmıyor. Sizi kendisine getirmemi istedi. İhtiyar ölmek üzere efendim.
Şimdi Vasili Taleniyakov'un aklı çok gerilere gitmişti. Alexia Kurbskaya, bu adı ne zamandır duymuyordu Vasili. Moskova'da pek az kişi bu adı duymak isterdi zaten. Kurbskaya bir zamanlar KGB'nin en büyük öğretmeniydi. Öldürmek, her tür koşullar altında yaşamasını bilmekte büyük bir yetenek sahibiydi. Oysa Alexia Kurbskaya daha birçokları gibi 10-12 yıl önce ortadan kaybolmuştu. Beria'nın, Zhurkov'un hatta Stalin'in ölümleriyle ilgisi olduğu söylenmişti. Bir seferinde de Kuruşçev, öfke ya da korkuyla prezidiumda ayağa fırlayıp Kurbskaya ile yardımcılarının manyak katiller olduklarını aykırmıştı. Doğru değildi bu. Kurbskaya'nın manyaklıkla hiçbir ilgisi yoktu. Onun bütün çalışmaları düzenli ve titizdi. Yine de Alexia Kurbskaya birden Lyubyanka'dan ayrılmıştı. İşte bu son derece zeki ve bilgili kişi Vasili Taleniyakov'un hocası olmuştu. Yaşlı hocasının öğrettikleri olmasa Vasili şimdi çoktan ölmüş olurdu.
Nerede şimdi?
Onu bizim eve getirdik. Yukarıda durmadan tavana vuruyordu. Gidip baktık.
Biz diye konuşuyorsun.
Kız kardeşimle ben. İhtiyar çok iyi kalplidir. Bize yardımları oldu. Annemizle babamız öldüler. Sanırım yakında o da ölecek. Lütfen acele edelim efendim.
3. ayrımın sonu. Sayfa 39.